Bubbleworks, bir podcast üretimi.
Herkese merhaba. Kurumlara, inovasyon ve girişimcilik konusunda rehberlik eden GUI'nin Good Innovation Podcast kanalına hoş geldin. Ben Deniz. Geçen bölüm bahsetmiştim bugünkü podcast bölümümüze sürpriz bir konuğum var diye. Onunla geleceğin trendlerini değerlendireceğiz. Bu arada geleceğin trendleri ile ilgili ilk bölümümüzü dinlemediysen kaçırmamanı tavsiye ediyorum. Gelelim bugünkü konuğuma. Sevgili Baran bugün benimle beraber. Tanımayanlar için söyleyeyim, Baran GUI'nin ülke müdürü ve partneri. Hoş geldin Baran, nasılsın?
İyiyim, sağ ol Deniz, sen nasılsın?
İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Sen daha benden tecrübelisin podcast dünyasında. Bugün seninle geleceğin trendleri konusunda birazcık konuşmak istiyorum. Aslında senin görüşlerini merak ediyorum. Senin öngördüğün iş dünyasını etkileyecek herhangi bir trend veya bu çok önemli dediğin bir gelişme var mı?
Şöyle Deniz, teşekkürler sözlerin için. Ayrıca da podcast dünyasında bence seni daha fazla duymamız gerekiyor. Çünkü inanılmaz araştırmalar yapıyorsun ve bu araştırmalarla ekosistemi besleyen işler yapıyorsun. Hangi şirketle, hangi girişimle bir araya gelsek, yani ben daha sahada olduğum için senin raporların dilden dile geziyor.
O yüzden teşekkür ediyorum.
Burada alçak gönüllü olmamalısın bence. Şimdi trendlere gelecek olsak, zaten şu an bunu söylemem kimseyi şaşırtmayacak. Yapay zeka ve generatif AI tarafındaki konular özellikle 2023'ün ikinci çeyreğinde bomba gibi düştü. Ve işte yaz aylarında Fransa'da katıldığım bir etkinlik vardı, işte VivaTech etkinliği. O etkinlikte de konuşulan her konu bir şekilde yapay zekaya bağlanıyordu ve sektör bağımsız olarak mevcutta otomasyona çevirebileceğiniz veya prosedürleri yazılabilir, hangi iş olursa olsun bunu yapay zekayla yapmayan şirketlerin, sektörlerin pazar paylarını kaybedeceği çok net bir şekilde konuşuluyordu. O tarihten itibaren de, yani yılın ikinci yarısından itibaren de yapay zeka çok net bir şekilde pazara girdi. Yapay zekanın altında farklı farklı alanlar ortaya çıkmaya başladı. İşte pazarlama alanında, yeşil enerji alanında, marketing alanında, inovasyon alanında, birçok alanda aslında bu yapay zekanın alt kırılımları da sektörde daha çok konuşulmaya başlandı. O yüzden 2023 yapay zeka ile bitti. 2024 yapay zeka ile açıldı ve bu sene de bu alanda tamamen dominant olarak geçeceğini düşünüyorum.
Yapay zekadan bahsetmişsen aslında alt kırılımlardan bahsettin. Bunlardan bir tanesi aslında tedarik zinciri ve özellikle yapay zeka, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında farklı farklı faktörlerin özellikle tedarik zinciri alanını çok etkileyeceğini görüyoruz. Peki bu hızlı bir gelişime ayak uydurmak için özellikle hani tedarik zinciri aranında yapay zeka uygulamaları ile ilgili bir örneğin var mı?
Tabii şöyle, yapay zekayı işin verimliliği için kullanmak şu an birinci kullanım alanı olarak gözüküyor. Çünkü siz ilk önce hakim olduğunuz alanda o işi daha hızlı, daha verimli, daha takip edilebilir hale getirmekle başlıyorsunuz. Yani core, adjacent ve disruptive tarafa baktığımızda sektörlere yapay zekanın, şu an daha core business tarafında ana işin operasyonu, yönetimi tarafındaki yapay zeka uygulamaları ön planda. Yavaş yavaş önümüzdeki yıllarda bu diğer alanlara da, yani işte o çekirdekten başlayıp adjacent ve yıkıcı, disruptive dediğimiz tarafa geçecek gibi gözüküyor. Tedarik zincirinde de en önemli konu takip edilebilirlik, optimizasyon, verimlilik ve bunu ölçülebilir kılma. Yapay zeka alanında genelde bu alanlarda uygulamalar yapılıyor. Yani bir tedarik zincirinde karar verme, planlama, o planın arada işte o zincirin kopmadan uçtan uca ilerlemesi önemli. O zincirin kopmadan ilerleyebilmesi için arada çıkan aksaklıklara yapay zeka desteğiyle verilen tepkiler tarafında örnekler verebiliriz. Dediğim gibi tedarik zincirinde de, diğer sektörlerde de birazdan konuşacağız ama en önemli konu bu işin aslında en verimli şekilde yapılması tarafında geçiyor. Tedarik zincirinde de dediğim gibi planlama ve optimizasyon tarafında en çok bu alanlarda kullanıldığını söyleyebilirim.
Bununla birlikte aslında yapay zekadan bahsederken bir de SaaS tarafına da geçmek istiyorum. Çünkü onlar birbirinden ayrılmaz iki bütün gibi gözüküyor şu anda. Özellikle hem SaaS alanındaki yapay zeka çözümleri, hem çeşitli farklı analitik çözümler ya da yaklaşımlarda SaaS alanının trendleri arasında yer alıyor. Ama diğer bir yandan da SaaS alanında bir veri gizliliği söz konusu ve bunun birazcık tehlikeli olabileceği, yani veri güvenliğinin hani açıkları olur mu olmaz mı? Bu konularda ne düşünüyorsun? Yani nasıl veri güvenliğini sağlayabiliriz SaaS alanında?
Ya şimdi SaaS alanında bir kere yanlış bilinen ve ya belki kullanımla ilgili bir hata oluyor genelde. Herhangi bir iş modelini aboneliğe çevirdiğinizde SaaS demek gibi bir alışkanlık var bizde. Ama öyle değil. Yani SaaS'ın kendi bir yapısı, iş modeli, fiyatlama stratejisi, ürünün SaaS'a uyumluluğu ve bu SaaS'ın işte hangi bir enterprise SaaS da olabilir, B2C SaaS da olabilir, B2B SaaS da olabilir. Fark etmez. Bu alandaki aslında konumlandırması da önemli. Şimdi zaten sen de biliyorsun, dinleyicilerimiz de biliyordur. InnoDash isminde bizim de yapay zeka.
Evet, ondan da bahsetmeni isteyecektim zaten.
Süper. Yapay zeka odaklı. Ürün pazar uyumunu yakalama süresince takımların, işte bu enterprise'ın içindeki bir departman takımı olabilir, bir startup takımı olabilir. Doğrulama, ürün pazar uyumunu doğrulama süresi boyunca yapacağı tüm işlemleri yapay zeka desteğiyle, generative AI ile yapabildikleri, adeta bir takım arkadaşı kazandıkları bir çalışma platformu sunuyoruz InnoDash'le. Şimdi InnoDash'te bir B2B SaaS ve yapay zeka var. Tam bu alanda bulunan şirketlerden bir tanesi, girişimlerden bir tanesi. Oldukça da hızlı büyüyor. Bu yapay zekanın popülerleşmesiyle ürüne talep de artmış durumda. İşte son bir ayda %50'nin üzerinde kullanıcı bazı büyüdü gibi gibi şeyler. Şimdi InnoDash'tan ayrı olarak SaaS tarafında önemli konulardan biri, özellikle B2B SaaS enterprise işi yapıyorsanız, veri gizliliği. Çünkü bu veriler şirketlerin yapay zeka üzerine çalışıyor olsalar dahi, yani yapay zekadan faydalanıyor olsalar dahi, oradaki datanın şirkete özgü ve oradan ortaya çıkan iş modellerini besliyor olması, şirketler ellerindeki bu know-how'u kaybetmek istemiyorlar veya bunu paylaşmak istemiyorlar. Çünkü oradaki dataların işte anlamlı hale geldikten sonra ortaya çıkacak iş modelleri yapay zeka desteğiyle birlikte onlara rekabet avantajı sağlıyor. O yüzden de bu SaaS'ların enterprise'lara giriş noktasında özellikle büyük Microsoft gibi, Salesforce gibi, Atlassian gibi, aslında bu büyük B2B SaaS entegratörlerinin ve ürün hizmet dağıtıcılarının rolü çok büyük. İşte yakın zamanda OpenAI'ın Microsoft'la işbirliği, Microsoft'un sistemine dahil ettiği işte Copilot gibi uygulamalar kurumlara daha fazla güven veriyor. Hem verilerin gizliliği tarafında, hem daha kurumsal tarafta olması açısından daha fazla hizmet verebiliyor. O yüzden ben enterprise'ların bu yapay zeka ile buluştuğu noktada, yine SaaS ürünlerde de aynı şekilde InnoDash'te de olduğu gibi, bu tarz büyük entegratörlerin bu yıl içinde çok önem arz edeceğini düşünüyorum. Ancak bu işin önündeki ölçeklenme ile ilgili bir bariyer demesem de büyümenin hızını düşüren noktalardan bir tanesi. Yani o büyük firmalara bağımlı kalma noktasında. Bu tarafta da işte on-prem çözümlerle şirket serverları üzerinde veya yapay şirkete bağlı serverlar üzerinde, sanal şirkete bağlı serverlar üzerinde bunu çözebiliyorsunuz. Bence 5 yıl önce bunu konuşuyor olsak şirketler asla
yapmaz,
tercih etmez derdim. Yani bundan 5 yıl önce çok basit bir yazılımımız vardı. Onu bir şirkete sunarken bile işte sızma testleri, güvenlik testleri, binlerce teste tabi tutuluyorduk. Şimdi de elbette bunlar önemli ama daha esnek olduklarını ve daha çözmeye odaklı olduklarını söyleyebilirim enterprise'ların. Çünkü neden? Bu SaaS ürünlerini veya işte yapay zeka ürünlerini veya işte bir tedarik zinciri yönetim ürününü, artık neyse, o kullanacakları tool işi o kadar verimli hale getiriyor ki bazı şeyleri çözmek için daha cesur davranabiliyor enterprise'lar.
Süper. Şimdi çok güzel anlattın, hani özetledim bir yandan, ama ben çok çok daha farklı bir noktaya da değinmek istiyorum. Çünkü bence bu Türkiye'nin gerçeklerinden biri. Şöyle ki, biliyorsun ki 2023 bizim için hem zorlu geçti. Özellikle ilk ikinci ayı çok büyük bir depremle karşılaştı. Kahramanmaraş depremleri. Ve bu noktadan da aslında konuşmaya başladığımız konu, hani afetlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. Bunun bilincinde olmalıyız ve bununla ilgili yapılabilecek aksiyonların içerisinde afet teknolojileriyle birlikte bir alan açıldı. Bu yüzden de hani bununla ilgili, özellikle afet teknolojileriyle ilgili öne çıkarabileceğin farklı bir gelişmeler var mı, onu merak ediyorum. Bir de afet yönetimi konusundaki bizim bilincimizin ne kadar artması gerektiğiyle ilgili de değerlendirmelerini almak istiyorum.
Öncelikle tekrar geçmiş olsun. Yani geçtiğimiz yılın ilk 6 ayı hakikaten çok zorlu geçti. Bir yakını etkilenmeyen hiç kimsenin olmadığı bir olay yaşadık. O yüzden herkesin ortak acısı olduğunu çok net bir şekilde hissediyorum ve söyleyebilirim bunu. Bu afetler yaşandığında hemen deprem profesörleri, işte jeofizikçiler, biz demiştik devletler bunu çözmedi gibi konuşmalar oluyor. Bunların hepsi haklı ve yerinde konuşmalar elbette, ama bizim gibi teknoloji üreten şirketlerin, girişimcilerin, büyük şirketlerin, kurumsal şirketlerin yapabileceği işler var. Bu alanda çok güzel, işte bizim de içinde bulunduğumuz hekatonlar oldu, afet hekatonları oldu, hala da devam ediyor. Bununla ilgili inkübasyon merkezleri açıldı. Sabancı Holding'in Hatay'da bir girişimcilik merkezi açarak oradaki yerel halkın da kalkındırılması ile ilgili çok güzel faaliyetleri oldu. Şimdi burada bir önleyici sistemler ve olay yaşandıktan sonra da aslında hasar azaltıcı ve oradaki hayatın tekrar hayata geri dönüşle ilgili aslında teknolojiler ortaya çıkıyor. Biz neyi yaşadık depremde? Bir, inanılmaz fazla can kaybı ve işte yaralanmalar yaşandı. Ama ondan sonra da yani haberleşme, enerji, barınma ve oradaki sosyal hayatın tekrar geri dönüşümüyle ilgili çok büyük zorluklar yaşandı. Şimdi burada bir deprem felaketi yaşadığınızda bir şebekeye bağlı olmanın, bir telefon hattına, elektriğe, bir internete bağlı olmanın zorluğunu yaşadık. Yani oraya giden herkesten haber kesildi. Yani o yardıma giden kimse birbiriyle iletişim kuramıyor haline geldi. O yüzden benim de son zamanlarda hem destek olduğum girişimler tarafında enerjiyi şebeke bağımsız hale getirmek, iletişimi sürekli kılmak ve tekrar oradaki sosyal hayatı insanlara uygun biçimde, o halka uygun şekilde tekrar kazandırmak için yapılan eylemler, iş modelleri çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu alanda da çalışan tüm şirketlere, girişimlere hani destek olduğumuzu söylemek istiyorum. Ellerine sağlık. Çünkü işte bugün bir orman yangını olabilir, bir deprem olabilir. İşte Japonya'da yakın zamanda bir deprem üstü tsunami felaketi yaşandı. Sonra bir uçak kazası yaşandı. Japonya 2024'de çok sıkıntılı başladı. Ancak hani o taraftaki teknolojik yatırımları öyle iyi seviyede ki bu olayları bizim hayal edemeyeceğimiz, belki hayal ettiğimiz, ulaşmak istediğimiz noktalarda çözebiliyorlar. O yüzden umuyorum biz de girişimcilerin bu alandaki katkılarıyla daha iyi noktalara geleceğiz.
Aslında afet dediğimiz zaman aslında sadece depremden ibaret değil. Yani bunun içerisinde kuraklık da giriyor, işte
yangın da giriyor,
volkanik patlamalar da giriyor ve bununla ilgili çok çeşitli afet teknolojileri var zaten. Hem ön izlemesi içerisinde hem o afet sırasında ve afet sonrasında yapılan hayatı tekrar normal hale getirmek için çok çeşitli teknolojiler bulunuyor. Bunun için biz zaten afet teknolojileri raporu yayınladık. Daha detaylı dinleyicilerimiz okumak isterlerse afet teknolojileri raporumuza ulaşabilirler. Peki başka bir konuya da değinmek istiyorum. Şimdi FMCG sektöründe giderek teknolojide artıyor ve çok büyük bir rolü var bu alanın. Peki burada şirketlerin özellikle inovasyon ve adapte olma kabiliyetlerini bu teknoloji nasıl etkiliyor?
Şimdi FMCG sektörü zaten hani hızlı tüketim sektörü diye düşünebiliriz ve eskiden bir ürün vardı, işte o ürün kendiyle değerliydi. Bu ürünü alın deniyordu, insanlar da o ürünü alıyorlardı, yani o ürün vardı zaten. Daha sonra dediler ki işte bizim bu özelliklerimiz şunlardan daha iyi, bu özelliklerimiz nedeniyle alın bize dendi. Artık günümüzde bunlar yeterli değil. İşte sen Deniz aynı ürünü farklı bir şekilde talep ediyorsun. Ben başka bir ürünü başka bir şekilde, bir içeceği başka bir şekilde talep edebiliyorum veya başka bir ürünü de düşünebiliriz. Ve bu ürünü farklı talep edişimizin ötesinde bu ürüne ulaşma şeklimiz de farklılaşıyor. Sen internetten almak istiyorsun, ben mağazadan almak istiyorum, bir diğeri ikinci el almak istiyor.
İşte çoklu kanallar ortaya çıktı aslında.
Bu çoklu kanallar dediğimiz yapıda artık hani o bir kanal yönetiminin ötesinde insan yönetimini de beraberinde getiriyor. Yani o kanalları işte bir basit motivasyonel veya davranışsal segmentasyon, yaş segmentasyonu yaparak hedef kitleye bir ürün satma devri bitti. Aynı segment içinde bulunan kişilerin bambaşka çoklu kanallardan, yani kanal tercihleri farklılaşabiliyor. O yüzden de hem hızla büyüyen hem büyürken de analitik tarafında da önemli gelişmeleri de beraberinde getiren bir sektör. Çünkü çoklu kanal dediğimiz şeyi ölçmeden ne de başarısız olduğunuz kadar ne de başarılı olduğunuzu da bilemezsiniz. Ve FMCG sektöründe başarısız olduğunuz, oradan öğrenimler kazandığınız kadar başarılı olduğunuz yeri bulmak çok önemli. Çünkü onu tekrarlamak, onun üzerine inşa etmek için çeşitli stratejiler geliştiriyorsunuz. Bu kadar stratejist, iş geliştirmeci bunun üzerine çalışıyor. O yüzden de bu konudaki en önemli iş bu olduğunu söyleyebilirim. O kişisel beklentilerin farklılaşması.
Özellikle hani müşteri bazında ele aldık aslında şu anda müşteri beklentileri, istekleri, onların ihtiyaçlarının karşılanması şeklinde. Peki burada da ayrıca şeyi de görüyorum ben, sadakat programlarını da görüyorum. Özellikle büyük firmalar sadakat programlarına çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Çünkü müşterilerini elde tutmak ya da yeni müşteri kazanmak için de bu çeşitli çeşitli programları görebiliyoruz. Bu konudaki düşüncelerin neler?
Sadakat programlarının tabii iki yönü var. Bir win-win yaratılmaya çalışıyor. Bu sadakat programlarında bir müşteriyi mutlu etmek, onların müşteriyi bir love brand olarak algılamasını sağlamak, müşterinin o ürünün içinde bulunmayı cool bulması, o sadakat programından faydalanıyor olmanın ona getirdiği faydaları mutlulukla anlatabilmek gibi şeyleri var ama sadakat programlarının bir diğer yeni de aslında bir önceki sorunla bağlı olarak müşteriyi tanıyabilmek. Bir sadakat programına müşterinizi de dahil edebiliyorsanız, ona orada hediyeler verebilirsiniz, paralar verebilirsiniz, puanlar verebilirsiniz, birçok şey verir, indirim verebilirsiniz, birçok şey yapabilirsiniz. Ama sizin orada harcayacağınız paradan en önemli kazancınız o ürünün tekrar satılması değil, data. O data, o kullanıcının hangi saatte, nerede, hangi sıklıkla, ne duygu yaşadığında, neye ihtiyaç duyduğunda nasıl davranacağını analiz etmenizi sağlıyor. Bu Know Your Customer dediğimiz aslında bankalardan tutun sigorta şirketlerine, FMCG şirketlerine hangi sektör olursa olsun aslında önemli olan kullanıcınızı, müşterinizi tanıyabilmek. Müşterinizi tanıdığınızda ona daha iyi hizmet ediyorsunuz. Müşterinizi tanıdığınızda ona daha güzel fırsatlar sunabiliyorsunuz. Ama en önemli konu da aslında o elde tuttuğunuz müşterinin datasıyla daha yeni neler satabilirim, onu daha nasıl mutlu edebilirim analizlerini yapabilmek.
İşte bu noktada da galiba yapay zeka devreye giriyor aslında.
Evet, çünkü yani yapay zeka sizin buradaki anlamlandırma süreçlerinizi hızlandırıyor. Sizin işte belki aylarca yaptığınız analizleri dakikalara indiriyor. Daha anlamlandırılmış veriler üzerine konuşmak da yaratıcı takımlar için daha hızlı aksiyon almasına sebep oluyor. Yine yapay zeka her zaman bu işin içinde olacak.
Süper. Baran çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerini benimle paylaştığın için çok güzel bir sohbet oldu. Yine gel, bekleriz. Evet, bugünkü podcast bölümümüzün sonuna geldik. Baran'la geleceğin trendlerini derinlemesine konuştuk. Özellikle bu konuyla ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsan geleceğin trendleri raporunu okuyabilirsin. Şimdiden sevgiyle kal, inovasyonla kal. Hoşça kal.
Bubbleworks, bir podcast üretimi.